Ayrım 12.
Ölüm ilanını veren babasıyla savaşan bir kadın olarak. Öylesine küçüktü ki belki gerçekten ona farklı bir hayat verebilirdim. Oradan, Nikola'dan onu alıp götürebilirdim. O bana bunu yapacak gücü verebilirdi. Ne, yoksa isyan mı ediyorsun küçük vebalı? Evet, yaşama gücünü yine de verdin. Nedense seni hep erkek çocuk olarak hayal ettim. Belki sen sevimliliğinle yaşamın boyu karşılaştığın bütün o kaba saba erkekleri silebilirdin. Ama kötülük, acı sadece erkeklere ait değil ki. İsimler nötr olmalı. Annem, senin büyük annen ve belki de Sevinç gibi, ne dersin? Bana öylesine bilge geliyorsun ki büyük annemin yanında olduğun, İsa'dan çok uzak olmadığın için belki de. Kim bilir senin orada İsa'nın yanına kabul edilmeden önce bir takım şeyler yapman gerekiyordur belki. Ne aptallık. Ne kadar saf bir annen olduğunu düşünüyorsundur. Beni sevdiğini, aptal ve saf olsam da beni seveceğini biliyorum. Hatta hayatta hep böyle aldanma, sonunda mutlu olabilme hakkını bana belki de sen verirdin. Evet, artık biraz daha huzurluydum. Giacomo bana her türlü güvenceyi veriyordu. Onunla birlikteyken çözülmeyecek sorun yoktu. Kendimi hiç yalnız hissetmiyordum. Neredeyse her akşam dışarıda yemeğe zorluyordu beni. Eve geç dönüyordum ve insanlar laf ediyordu. Artık alışverişe gitmek de imkansız hale gelmişti. En son bana hizmet ediyorlar ve hep bıkkın davranıyorlardı. Sanki benim param onları iğrendiriyordu. Aldırmamaya çalışıyordum ama çok zordu. Mektuplarımı her zaman kutu yerine yerde buluyordum. Kapıyı çalıp fahişe diye bağırıyorlardı çoğu kez. Söylentiler, kötü bakışlar. Artık dayanamıyordum. Giacomo ile konuştum bu konuyu. Başka zaman olsa bana güler ve benim de dalga geçmem için uğraşırdı. Şimdi gerginliğimi, umutsuzluğumu görüyordu. İnsanların aptal olduğunu söyledi ama bunu ben de biliyordum. Bunun ağırlığını küçük ve genç omuzlarımda çok defa denemiştim. Ne diyeceğini, nasıl teselli edeceğini bilmiyordu. Onları susturmanın iyi olacağını, aramızda her ne kadar kötü bir şey olmasa da bir süre için evimde görüşmemeyi, dışarıya birlikte çıkmamayı önerdim. Ona çok acımasız geldi ama kabul etti. Eve dönünce Giacomo'ya söylediklerimi düşündüm yeniden. Kendimden nefret ettim. Sakin yaşamak uğruna beni gerçekten seven tek kişiyi görmeyi reddediyordum. Her zaman karşı çıktığım, isyan ettiğim o ahlak kurallarına boyun eğiyordum. Angelina'nın sözlerini, onun dedikodulara ve yorumlara karşı vurdum duymazlığını düşünerek yatağa girdim. Hayır, ben onun kadar güçlü değildim. Yorgundum. Bütün hayatım boyunca savaşmaya devam edemezdim. Boyun eğmiştim. Bir kurt sürüsü önünde kendime, kahrolası güçsüzlüğüme, korunmasız küçük kız benliğime boyun eğmiştim. Aç, doymak bilmez, açlığını saklamak gereksinimi bile duymayan kurtların önünde. Benim insanlarım buydu işte. Gözyaşlarımı, her şeye ve herkese karşı saldırgan olmama, kırılganlığıma neden olan insanlar. Ama acı gücü doğuruyor. Birçokları, hatta hepsi gibi yıkılabilir, bin parçaya ayrılabilirdim. Tıpkı çocuklarını çok seven ama onlara nefes aldırmayan o büyük ve korkunç anne tarafından sindirilmeye göz yuman diğerleri gibi. Anne yüreğinin sevgi dolu olduğu söylenir. Sevginin birçok yüzü vardır. En yaygın olanı ise egoizmdir. Tuhaf değil, korkunç. Ve çocuklar annelerinin sadece anneleri olduğu için mükemmel olmadığını anlamazlar. Eğer onların egoizmine karşı çıksalar, onu daha iyi hale getirebileceklerini ve ona daha fazla sevgi verebileceklerini anlamazlar. Ama koyunlar ve keçiler itiraz etmez ki. Aynı sürüye dahil olmanın farklı olmak isteyeni öldürdüğünü de anlayamazlar. Hayvanlar, beni onlar gibi olmaya zorlayan hayvanlar. Fakat başkalarının isteğini bir hafta kadar boyun eğdikten sonra hiçbir şeyin değişmediğinin farkına vardım. Hayır, onlara göre eğer fahişeysen öyle kolay ıslah olmazsın ya da asla ıslah olmazsın. Ve ben bir fahişeydim, hem de ne fahişe. Öyleyse yeter artık. Neden değilmiş gibi yapayım? Neden birkaç gülümseme için dileneyim? Onlara ihtiyacım yoktu. Artık onları görmek istemiyordum. Derin bir nefretten kaynaklanan kararlılıkla Giacomo ile konuştum. Buradan gitmem gerekiyordu. Birkaç kilometre öteye, yakınlarda bir yere de olsa buradan en kısa sürede ayrılmalıydım. Bu kez de Giacomo çok destek oldu. Beni bir arkadaşının dairesinin bulunduğu yakın bir kasabaya gönderdi. İki gün sonra otobüse binmiş, yeni hayatım hakkında tasarılar yapabiliyordum. Tek başıma olacaktım. Bu yeni bir şey değildi. İşe gitmek için erken kalkmak zorunda kalacaktım ama tabii bu bir sorun değildi. Artık sadece bana kötü gözle bakmayan güler yüzlü insanları düşünmek istiyordum. Gençtim, hoştum. Evet, öyleydim. Biraz ürkek ama sempatiktim. Bana nazik davranmamaları için bir nedenleri yoktu. Öğleden sonra 15 sularında vardım. Kasaba küçük sayılırdı ve öğrendiğime göre otobüs yeni evime birkaç metre kala duruyordu. Kasaba renksizdi. Renksizliği gri ile özdeşleştiren pek de haksız sayılmazdı. Çünkü burada her şey griydi. Evler, yollar, yüzler, duvarlar, giysiler gri ve kirli. Gri ve kirli ellerin tuttuğu ve attığı izmaritlerle dolu meydan, komünistler grubunda orak çekiçli solmuş kırmızı eprimiş bayrak, yüzleri gri ve kirli çizgilerle dolu yaşlılar, duvara ilan gibi yapışmış, işsizlikten yorgun düşmüş, gri ve kirli ifadeli, kötü kılıklı çocuklar. Ama öte yanda park vardı. Ben park diyordum, aslında birkaç bankın, 6-7 ağacın bulunduğu küçük bir villaydı. Harika yeşili, görülmemiş temizliği bana uçsuz bucaksız bir parktaymışım duygusu veriyordu. Pazarlarımı güneşte ya da yağmurda, ana defterimin dostluğuyla orada geçiriyordum. Evet, artık bir hatıra defteri tutuyordum. Çünkü hiçbir şey olmuyordu yaşantımda. Sadece onun dostluğu vardı yanımda. Düşüncelerimi, en masumlarını bile not alıyordum. Gördüklerimi, insanları, yağmurlu havayı, güneşi, karıncaları. Yalnızdım. Aslında park evimden pek uzak sayılmazdı ama sanki başka bir dünyaya ait gibiydi. Geldiğim gün dairemin altında açık bir bar olduğunu gördüm. Yukarı çıkıp bavullarımı boşalttıktan sonra aşağı inip yiyecek bir şeyler almaya karar verdim. Dairemin yanındaki kapı açıktı. Anahtarları ararken 30 yaşlarında ya da birkaç yaş üstü çok nazik bir hanım kapıdan başını uzattı. Yeni kiracı olduğumu söyledim. Genç olduğuma çok sevindiğini söyledi. Çünkü bu dairede birkaç ay öncesine kadar yaşlı bir çift oturuyordu. Bir kahve ikram etti ve iki laf arasında kasaba ahalisinin tamamını anlattı. Genelde açık ve saygılı bir kişiliğim olsa da Giovanna'ya, adı buydu komşumun, güvenmemem gerektiğini hissettim. Hem çok konuşuyordu hem de kimse hakkında iyi bir söz etmiyordu. Tabii ki beni soru yağmuruna tuttu. Zar zor da olsa henüz geldiğimi, bara inmem gerektiğini söyleyerek kaçmayı başardım. Afallamıştı. Bara mı? Neyin nesiydi bu kadın? Bakışlarında düşüncelerini okuyabiliyordum. Bir şey yemediğimi, hiç değilse bir sandviç almak istediğimi söyleyerek kendimi savundum. Bana yemek hazırlamaya kalkıştı hemen. Bulduğumla yetinmeliydim ama ne olursa olsun bara gitmekten daha iyiydi. Sorularıyla bunaltacağını biliyordum, sıvışmaya çalıştım. Saklayacak bir şeyim olduğundan değil ama bu kadına güvenemiyordum. Beni anlamaya çalışıyordu, kim bilir ne düşünüyordu hakkımda. Ama pek kaygılanmadım. Oradaki hayatım en yobaz rahip için bile hatasız olacaktı. Her zamanki aptal iyimserliğim, evet akıl edememem aptallıktı. Sabah 7'de evden çıkıyordum. Nereye gidiyordum? Kasaba boşken sadece birkaç kişi, tabii ki onlar da erkek, bara birer birer damlarken otobüse biniyordum. Neden? 8'de kasaba uykuya hazırlanmaya başlamışken dönüyordum. Beni izlemek ve kendi kendine soru sormak için hep uyanık birileri vardı. Neredeydim? Bu cevapsız soruların arasında hayatım devam ediyordu. Akşamları yorgun argın dönüyor, neredeyse rüya bile görmeden yalnızca uyumak istiyordum. Yine böyle boş ve aynı zamanda nefret yüklü akşamların birinde aşağıdan kapı çalındı. Saat akşamın 11'iydi. Aptalca şakalardan biri diye düşündüm. Gelen Nikolay'dı. Yukarı çıkmasını istemediğimi söyleyip koşarak Giacomo'ya telefon ettim. Telesekreter cevap verdi. Kısa bir mesaj bıraktım. Nikola'nın evime gelmesini istemiyordum. Ama 5 dakika sonra o bağırmaya, insanlar da camlardan sarkmaya başladı. Yukarı çıktı. Bir şeyler arar gibi rahatsız bir hali vardı. ''Adam almadın değil mi? Beni daha boynuzlamadın mı?'' Dudaklarımdan arsızca, sert ve mide bulandırıcı şekilde öptü. Sonra benden uzaklaştı ve bir sigara yaktı. Salonuma girdi, oturdu. Bana bakıyor ama başka şeyler düşünüyordu. ''Böyle çekip gittin ha. Herkesle alay ettin ve geçip gittin. Aferin sana Anetta.'' Elleri bir türlü rahat durmuyordu. ''Dinle beni, sana kızgın değilim. Sana çok acı verdim, biliyorum.'' Sesinin tonu tuhaf şekilde değişmişti. Hem de çok. Bana yardım etmelisin anne. Ben mi? Nasıl? Ulan paranı bana ver. Kaçmam gerekiyor. Ama neden? Anne, sana anlatacağım ama bir kulağından girip öbüründen çıkmalı. Evimize gelen bu insanları hatırlıyor musun? İstesem bile onları unutamam. Çocuğumu onların yüzünden öldürdün. Anne, önemli insanlardı. Paraya da hayır diyecek durumda değildim. Onlarla şakaya gelmez. Ve ben birini vurdum, anladın mı? Ölmediyse ne yaparım ben? Bir casus olduğumu, 5 para etmediğimi söylüyorlar. Polis beni arıyor. Anne, ben birini vurdum ve çok kötü haldeyim. Hep gözümün önünde Onun kanı geliyor. Kaçmalıyım. Kan, polis. Başım çatlayacak. Uf. Nikola ağlıyordu. Bir köşede biraz param vardı ama ona verdim. Paraları alırken ellerimi öptü. Hayatımdaki tek temiz şey sensin. Hep böyle kal. Kaçıp gitti. Beni öpmedi. Eliyle susmamı işaret etti. Giacomo eve gelene kadar defalarca aradım. Her şeyi anlattım. Hemen gelmek istediğini söyledi. Ama yalnız kalmak istiyordum. Ertesi gün Nikola'nın öldürüldüğünü öğrendim. Kendimden iğrendim. Çünkü ilk aklıma gelen şey boşa giden paralarım oldu. Giacomo her zamankinden daha da nazik olmuştu. O kasabada, o evde rahat olup olmadığımı soruyor, süzülmüş olduğumu söylüyor ve her gün çok leziz yemeklerle dolu bir tepsi getiriyordu sürpriz olarak. Her gün onunla olmama rağmen beni özlediğini söylüyordu. Sakin, neredeyse özür dilermiş gibi bir sürü tavsiyelerde bulunuyordu. Özellikle erkeklerden korkuyordu. Bir gün çok tuhaf bir konuşma yaptı. Genç ve yalnızdım. Aşık olmak ya da macera arayan aptal delikanlıların oyununa gelmeye en elverişli koşullar. Dikkatli olmalıydım. Allah aşkına, bir gün hayatımın erkeğini bulacaktım. Ama o kaba ve aptal delikanlılar arasından değil. Beni seven, anlayan, nazlayan ve koruyan birini. Kısacası dikkatli olmalıydım. Hem birileri kim olduğumu öğrenebilir ve yeniden dışlanabilirdim. Bu konuşmayı neden yaptığını pek anlayamadım. Şu sıra erkekler beni hiç ilgilendirmiyordu. Ama Giacomo bir kez daha haklı çıktı. Ne yazık ki. Evet, bir ay içinde Giovanna kim olduğumu öğrendi ve eğer Giovanna öğrendiyse tüm kasabanın da öğrenmiş olduğuna emin olabilirdim. Sanki belayı çağıran bir yanım vardı. Herhangi bir kötü söz anında gerçek oluyordu. Eniştesi tarafından yarı tecavüze uğrayan, ailesinin onurunu iki paralık eden, evlenip kocasını terk eden, patronuyla sevişen ve kendine baktıran ahlaksız bir kadındım. İşte aşağı yukarı bu bendim. Giovanna bana bir şey söylemiyordu ama ne bakışlardı onlar. Giacomo ve ben ev sahibime de anlattığını anladık. Bu kadar önemli miydi? O kasabada neredeyse sadece gece ve hafta sonlarını geçiriyordum. Artık dedikodular ve fesatlıklar bana zarar veremez diye düşünüyordum. Oysa zarar veriyorlardı, hem de çok. Beni geriye götürüyor, geçmişimi yeniden yaşamama neden oluyor, güzel ve sanırım artık kazandığım özgürlüğümü tehdit ediyorlardı. Bazı pazarlar öylesine hüzünlüydü ki artık parka gitmiyordum. Hiçbir şey olmamıştı ama birilerinin yine suçlayıcı bakışlarıyla karşılaşmaktan korkuyordum. Suçlandığımı hissetmek, gözlerimi yere indirmek zorunda kalmak, okuduğum kitaptan başımı kaldıramamak, hiçbir şey umurumda değilmiş gibi yapmak istemiyordum. Belki gözlerimi kaçırmamalı, özellikle o bakışlara meydan okumalıydım hatta. Evet, öyle yapmam gerekirdi. Ama hayır, huzurlu olmak, evimde herkesten uzak kalmak istiyordum. Ne biçim kadındım? Niçin hak ettiğim saygıyı talep etmiyordum? Evet, gidiyorum, mecburum. Bana ne? Onlar böyle ve böyle de kalacaklar diyerek günlerimi geçiriyordum. Kendimi sevmiyordum. Bir solucan gibi hissediyordum. Yeryüzündeki en gerizekalı yaratık, ödlek ve özellikle onursuz. Kim sever ki beni? Annem bilseydi, üzüntülerimi kime anlatabilirim ki? Angelina, Giacomo, neden burada benimle değiller? Ağlıyordum ve büyükannemin adını sayıklıyordum. Yatağa uzanıp yastığa sarılıyordum ve sırılsıklam oluyordu gözyaşlarımla. Ve bir pazar Giovanna ziyaretime geldi. Yüzümü birkaç kez yıkamış olsam da gözlerim hala kıpkırmızıydı. Kapıyı açtığımda Giovanna'nın bakışı suyun pek işe yaramamış olduğunu açıkça kanıtladı. İyi değil misin diye başladı. Buyur ettim, iyi olduğumu söyledim. Rahatsızlık. Giovanna beni inceliyor, bense gözlerim yerde kahrolası gücümü toplamaya çalışıyordum. Gözlerimi kaldırmak, onlarınkileri dikip rahat bırakılma hakkımı savunmak istiyordum. Havadan sudan sözler, kocası, ev, hatta hava durumu. Susuyordum. Birçoklarının ödleklik olarak kabul edeceği suskunluğu güçlü noktam yapmıştım. Ve o gittikçe daha rahatsız oluyordu. Konuşma gittikçe daha da bayağılaşıyordu. Ne düşünüyordum? Belki insanların fesatlığını, belki suskunluğumun gücünü, belki annemi, belki de her şeyi. Konuya girmeye karar verdiğinde artık çok geçti. Bir başkası olmuştum. Suskunluğum bana güç vermişti. Seni konuşuyorlar. Dedikodu yapmak için söylemiyorum. Dinliyordum. Söylemek istediğim, eğer sen o Giacomo denen adamla sadece şey için, evet, kendine baktırmak için beraber oluyorsan, yani insanlar hakkında konuşmazdı. Sertçe baktım. Hangi insanlar? Bir an afalladı. Şey, kasaba işte, insanlar. Delici bakışlarımda ironi vardı. Onu küçümsüyordum ya da en azından bana öyle geldi. Senin iyiliğini düşünenleri anlamak istemiyorsun dedi yerinden kalkarak. Ona kapıyı açtım. Selamı bir vedaya benziyordu. Söylediklerimi düşün. Hangi insanlar? Oldu cevabım yine. Kapıyı kapadım ve sonunda kendi kendimle kalmıştım. Evet, hangi insanlar? Giovanna mı? Postacı mı? Hayatımda ne kadar önemli olabilirler? Artık Anetta'yı yok edebilirler mi? O Anetta'ki artık gözlerini yere indirmiyor. Kendinden hoşnut. Asla bir kötülük yapmadı. Savunma olanağı tanımadan suçlandı. Ve artık bunları kabul etmiyor. Hayır, bu insanlar beni ilgilendirmiyordu. Onların yargıları üzerimde kayıp gidiyordu. Ve hep de öyle oldu zaten. Hemen Angelina'ya yazdım. Ertesi gün Giacomo'ya Giovanna'nın ziyaretinden bahsettim. Kendimi bir kahraman gibi hissetsem de abartmadım. Artık gidebilirim buradan. Yine kaçmak zorunda mısın Anetta? Hayır, kaçmıyordum. Artık buna ihtiyacım da yoktu. Şimdi buraları kendimden emin bir şekilde daha iyi bir gelecek umarak bırakabilirdim. Orada kalmak istemiyordum. Bu kez ben istemiyordum. Giacomo'nun gözleri hüzünlendi. Anlamıştı. Ve artık ben de o adamın bana karşı sadece şefkat değil, aşk da hissettiğini anlamıştım. Bunu bana söylemedi. Bunun için ona her zaman şükran borçluyum. Yeniden başlamam için biraz para verdi, kabul ettim. Ödünç olarak. Borcumu ödeyecektim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmesem de ödeyecektim. Angelina'nın cevabını bekledim. Beni misafir etmeye hazır olduğunu yazdı çabucak. Giacomo ile son selamlaşmamız bir veda değildi. Ona Angelina'nın adresini verdim. Benim insanlarımın konuşmaları arasında istasyon trenimi beklerken dudaklarımız birbirine değdi. Beni sıkıca kucakladı. Trene bindim. Tıpkı filmlerdeki gibi pencereyi açıp mendil sallamaya söz vermiştim. Unuttum. Hatırladığımda omuzları çökmüş istasyonu terk ederken gördüm onu. Nasıl ki göçmen uzak diyarlara doğru yola koyulmadan önce cebinde bir avuç toprak taşırsa ben de o kahrolasıca toprağa tükürüp gittim. Ama ne yazık ki onu hep içimde taşıyacağımı biliyorum. Lara'nın yalnızlığı. Ferruccio Parazzoli ile görüşme. Sagrate'de sisli bir sabahtı. Tıpkı yapay göller arasına sıkışmış kalmış büyük bir balinanın iskeleti gibi Mondadori yayın evinin cam gövdesini taşıyan sütunların ötesinde kuğuların hain bakışları altında yabani kas sürüleri yüzüyordu. Telefonun öbür ucunda şansın ona güldüğüne inanmakta güçlük çeken şaşkın ve güvensiz bir genç kızın sesi vardı. Yazdığı roman yarışmada birinci olmuş ve yayın yönetmeni olduğum yayın evince basılacaktı. Bu genç ses Lara Cardella'ya aitti ve romanın ismi Pantolon istiyordum idi. O günden sonra yavaş yavaş Lara'yı tanımaya, ona bağlanmaya ve Pantolon istiyordumun büyük başarı kazanmasının hayatına getirdiği iyi ve kötü olaylardan kendimi sorumlu hissetmeye başladım. Lara 19 yaşındaydı. Nereden geldiğini bir türlü anlamadığım olanca şefkat, alay ve öfkesinin kattığı romanın bir tek sözcüğünü bile değiştirmeden bir ay içinde kaleme alan Licata'lı rüküş bir öğrenciydi. Üzerinden 3 yıl geçti. Lara 3 kitap daha yazdı, evlendi, boşandı, Junior adını verdi, kendisi ona Juju diyor, 3,5 yaşında sarışın bir erkek çocuk annesi oldu. Sicilya'yı terk etti ve Roma'ya Appia Nuova caddesinde duvarları halen çıplak olan büyük bir daireye taşındı. Tabloları asacak zaman bulamadım diyor kendisi. Ama o duvarları asacak tabloları olduğundan şüpheliyim ben. Almayı aklından bile geçirmemiştir. Dramatik denebilecek bir solgunluğa sahip olan suratına yerleşmiş olan o etkileyici gözle bakıyor bana. Tanrı'ya inanıyor muyum? Saldırıyor hemen şakacıktan ve sevgiyle. Hayır, hayır Lara, daha değil. Sonra ona da geleceğiz, emin olabilirsin. Benim için bunun diğerlerinden çok farklı bir görüşme olduğunu anlamalısın. Evet, tahmin edebiliyorum. Pantolon istiyordumun sana getirdiği iyi ve kötü şeylerden hala kendimi son derece sorumlu hissediyorum. Eğer o roman gün ışığına çıkmamış olsaydı, özellikle bu kadar başarı kargaşa yaratmamış olsaydı, hayatının nasıl olacağını sorup duruyorum hala kendime. Büyük olasılıkla yazmayı, yayınlatmayı yine denerdim. Bilmiyorum. Bazen ben de bunu düşünürüm. Yazmaya devam etme isteği uyandıran başarı değil sanırım. Kesinlikle. Belki tam tersi. Korku mu? Hayır, korku değil. Sadece bir kitabın başarı çevresinde dönüp durmak hoşuma gitmiyor. Canımı sıkıyor bu. Bütün bunlar canımı sıkıyor. Pantolon istiyordum seni ailenden, yörenden kopardı. Sebebi pantolon istiyordum değildi bunun. Öyleyse memleketin ve ailenle olan ilişkin daha önce de iyi gitmiyordu demek. Ne olursa olsun uzaklaşacaktım. Doğduğum yerden o ya da bu şekilde ayrılacaktım. Evlendiğimde pek de farklı bir yer olmayan Gela'ya gittim. Sonra Roma'ya geldim. Bunu tek başıma başardım. Tabii ki Pantolon İstiyordum'un yayımlanması ve başarı kazanması ekonomik açıdan bana yardımcı oldu. Memleketin hakkında yazdıkların dışında benim memleketim değil. Değil mi? Nasıl olur? Sicilya'yı artık memleketin olarak kabul etmiyor musun? Sicilya'yı kastetmemiştim. Licata demek istiyorum. Licata hakkında asla bir şey yazmadım. Bunu daha önce de söyledim ve yeniden söylüyorum. Peki Sicilya öyleyse, kadının ve çekirdek ailenin durumu anlamak istiyorum. Sen aileye nasıl bakıyorsun? Sahip olduğum örneklerle mi? Kendi deneyiminle nasıl bakıyorsun? Sanal bir aileden söz etmeyi tercih ederim. Bir kız arkadaşımın ailesinden. Çok güzel bir aile. Annesi babası birbirine çok bağlı. Çok modern ve kızlarını çok seviyorlar. Ben oğluma bu istikrarı vermeye çalışıyorum ama mutlaka baba figürü eksik kalacak. Tabii eksik kalacak. Dengeli, uyumlu çekirdek aile çok önemli. Önemli, çok önemli, evet. Senin için de öyle miydi? Senin ailen, baban, annen, kardeşlerin? Öyleydi. Juju emekleyerek içeri giriyor. Tekerlekli bir oyuncağın peşinde. Merhaba bebeğim, hayatım, gel buraya. Lara başka biri oldu. Bana aldırış ettiği yok artık. Şimdi ayaklarına dolanan oğlu var. Sonunda farkıma varıyor yeniden. Kanepeye yanıma oturuyor. Tıpkı iyi bir aile dostu gibi. Juju'yu Torino'dan hatırlıyor musunuz? Diye soruyor. Hatırlıyorum. Lara kocası ve 2 aylık olan Juju ile birlikte yayın evine gelmişti. Bebeklere dayanamayan karım onu kucağına almıştı. O günden beri hiç görmediniz mi? Harika değil mi? Hadi yavrum, kendini tanıtmayacak mısın? Juju gözünü annesinin dizlerinden kaldırıyor ve beni şüpheyle süzüyor. Uykun mu var Juju? Ne oldu? Konuşmayacak mısın? Kızdın mı? Juju kaçıp gidiyor. Sonra dönüp ben çok güzelim diyor. Gördün mü, bak konuştun. Ortadan kayboluyor. Öteki odadan bir ses onu çağırıyor. Belki bir bakıcı ya da Lara'nın bir arkadaşı. Perdesiz pencereden dışarı bakıyorum. Karanlık. Dışarıda Roma var. Çocukluğumda o mahallede ben de oturmuştum. Apia Caddesi'nden müttefiklerin ciplerle ve tanklarla Roma'ya girdiğini gördüm. Aç kalmış Romalılara sigara, çikolata ve kuru meyve atıyorlardı. Böyle bir dünyada, böyle bir yerde yaşamın nasıl? Burada, Roma'nın bu mahallesinde mi demek istiyorsun? Hayır, sadece Roma'da değil. Çok kötü. Tahmin ediyordum. İkiyüzlülüğe tahammülüm yok. Öylesine yaygın ki samimi, dürüst olunamıyor. Gerçek söylenemiyor mu? Hayır. Öyle değil mi? Söylenemiyor. Binlerce gerçek var. Herkesin kendi gerçeği ve diğerlerini kabul etmiyor. Rahatlarına öyle geliyor. Bu yüzden de hiçbir zaman birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bence birbirimizi gayet iyi anlıyoruz. Çünkü ikiyüzlülük içinde yaşıyoruz. Öyle mi? Bu yüzden ikiyüzlülük var. Ne diyorsun Lara? Anlaşabilmemiz için mi var ikiyüzlülük? Elbette anlaşabilmek için. Bu yüzdendir ki ben kimseyle anlaşamıyorum. İkiyüzlülük binlerce başka şey gibi beni rahatsız ediyor. Güç, her yerde gücün kötüye kullanımı var. İnsanlar cesaretsiz, umursamaz ve yüzeysel.